Günaydın Karşı Mahalle izleyicileri. Bir haftalık programında 2 hafta aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Bu hafta haftalık gelişmeleri sevgili Mert Büyükkarabacak'la beraber yorumlayacağız sizin için. Ben öncelikle her birimizin hayatını etkileyen, etkileme kapasitesinde olan meclisten taze çıkmış torba yasa meselesini gündem yapalım diye düşünüyorum. Bu torba yasada memur ve emeklilerin maaş zam artış oranlarıyla Türkiye Dayanışması adı altında Türkiye Dayanışma Paketi adı altında oluşturulan yeni dolaylı vergilerin yer aldığı ve bunların bütçeye yeni ek gelir olarak planlandığı bir yasa tasarısı idi ve bu AKP ve MHP oylarıyla geçti. Seçimden önce de meclisteki görüntü parmak demokrasisi şeklindeydi. İktidarın çoğunluğu sağlamış olmasından kaynaklı. Bu manzarada çok büyük bir değişiklik yok. Başta Yeşil Sol Parti'den milletvekilleri olmak üzere muhalefetin bu konuda bu yasa tasarılarına ilişkin itirazlarına rağmen parmak demokrasisi işledi ve bu tasarılar geçmiş oldu. Yani öncelikle sevgili Mert'e bu tasarıların bizlerin hayatı için anlamı nedir? Neler demek gerekir? Onu sormak istiyorum. Buyurun sevgili Mert.
Merhabalar Sevtap. Sezgin'i artık anarak başlamamıza gerek kalmadı. Sezgin özgürlüğüne kavuştu. Kendisini bir kez daha tebrik edelim. Şimdi zaten seçimler öncesinde verilen vaatlerin karşılanmasının maliye üzerinde yaratmış olduğu baskı açıktı ve yani kurların kontrol altında tutulma çabası seçimlere kadar kısmen rezerv satışlarıyla dengelenebildi ama seçimlerden sonra çuvaldan teker teker önce bir sınırlı devalüasyon, şimdi de artan vergiler olarak halkın sırtına yüklenen bir maliyet söz konusu. Burada özellikle zaten araba alımlarında biliyoruz herkes bir araba kendine bir araba devlete alıyor. Arabalarda çok yüksek, otomobil fiyatlarında çok yüksek bir vergilendirme var. Buna ek olarak bir de motorlu taşıt vergisi diye her yıl alınan bir vergi var. Şimdi bu verginin iki katına çıktığını görüyoruz. Yine %18'lik KDV oranının %20'ye çekilmesi oldukça önemli. Birçok ÖTV oranının arttırılması da Cumhurbaşkanı'na verilen özel yetkiler var. Tabii burada depremden kaynaklanan maliyetler gerekçe olarak gösteriliyor. Ama biz özellikle seçim sürecinde seçimi kazanmak için ortaya atılmış birçok vaadin karşılanmasının da sonuç itibariyle şimdi faturasının halka çıkarıldığını vergi paketiyle gözlemleyebiliyoruz. Burada kurumlar vergisinin %20'den 25'e çıkartılması sanki sermaye ve emekçiler arasında adaletli bir paylaşım yapılmış intiba vermek için düşünülmüş gibi duruyor. Finansal kuruluşlara da %30'luk bir artış söz konusu. Erdoğan dün Vilnius'tan dönerken uçakta yine yandaş gazetecilere yapmış olduğu açıklamada bu pakete doğrudan değinmese de özellikle kimi sosyal yardım çerçevesinde değerlendirilebilecek yardımları ne kadar geliştiğiyle ilgili yine bir şey yapmış, değerlendirme yapmış. Yani burada tabii KDV'nin %18'den %20'ye çıkması çok enflasyonu tetikleyen bir şey olacak ve zaten şirketler, dev tekeller böylesi fırsatları yüksek zamlar yapmak için değerlendiriyor. Ekonomistler arasında şöyle bir tartışma var. Özellikle işte bu memur maaşlarının minimum 22 bin liraya çıkartılması ki burada da aslında bir dolap döndürüldüğü gözüküyor. Çünkü yapılan zammın 8 bin lirası seyyanen zam. Dolayısıyla memur maaşları aslında 13 binde kalmış vaziyette ve bundan sonraki %50'lik artışlar bu 13 bin üzerinden olacak ve 8 bin rakamı seyyanen yapılan zam asla değişmeyecek. Ama işte böylesi bir formül bulunarak seçim sürecinde ortaya konan vaadin karşılanması sağlandı. Ancak şöyle bir hataya da düşmemek gerekiyor. Bu ana akım işte eskiden işte bu Mahveye İnmezler falan tarafından temsil edilen bir akım, Özgür Demirtaş vesaire. Bunlar özellikle emekçilerin maaşlarındaki en küçük artışın kendisini enflasyon tetikleyen bir olgu olarak lanetliyorlar ve yani biraz hedef gösteriyorlar. Halbuki bizler çok iyi biliyoruz ki bugün yani dünya küresel ölçekte de yaşanan tartışmalarda da açığa çıktığı gibi bu enflasyonu tetikleyen en önemli olgu aslında şirketlerin böylesi momentleri aşırı zamlar yapmak için özellikle tekelci kapitalizm koşullarında bu imkanları çok etkili bir şekilde değerlendirebilmeleri. Zaten bu enflasyon koşullarında emekçilere yapılan artışların aslında devede kulak kalması an meselesi. Hep aynısını asgari ücrette de yaşadık. Dolayısıyla Mehmet Şimşek ekibinden beklenen bir durum. Burada tabii şu da çok çarpıcı. Dün Erdoğan artık rasyonel politikalara dönüyoruz diye kendi de söyledi. Yani faşizmin Necmi Erdoğan'ın, sevgili Necmi Erdoğan'ın yazmış olduğu bu 21. yüzyıl faşizmiyle ilgili bir günümüz faşizmi üzerine bazı notlar yazısı var. Şubat-Mart birikiminde çıkmıştı 2021 sayısında. Burada aslında çelişkinin kendisini günümüz faşizminin en önemli özgünlüğü olarak ortaya koyuyor. Yani geçen gün İlhan Uzgel Hoca da öyle bir değerlendirme yaptı. Yani işte öngörülemezlik aslında Erdoğan'ın güçsüzlüğü mü, gücü mü? Yani günümüz faşizmi bu tür çelişkilerle yürüyor ve bu çelişkilere sahip olabilmek aslında onun bir kapasitesi olarak, bir gücü olarak, iktidarının bir görüngüsü olarak anlaşılabiliyor kendi tabanı tarafından da. Şimdi rasyonel politikalara dönüş söyleminin kendisinin aslında seçimler sonrasında finans kapitalle bence kurulan bağı simgeleme, güçlendirme, onun altını çizme, bu arayışın kendisini ifade etme gibi bir kapasitesi var. Zaten belki biraz sonra konuşacağız. Bu NATO zirvesinde de böyle bir görüntü ortaya çıktı. Batı ile yeniden evet, ilişkilerin restore edilmesi girişimi, İsveç ile ilgili o vetonun böyle ne olduğu anlaşılmaz bir Avrupa Birliği'den bir şeyler aldık. Avrupa Birliği ile ilgili süreci yeniden hızlandıracaklar falan gibi biraz doldurma bir gerekçeyle mısralarla bir şey var. Orada bir dönüş var. Yani sanki seçim sonrasındaki değerlendirmelerde de bunu konuşmuştuk. İktidar, burjuva muhalefetin restorasyon talebini kısmen kendi çerçevesinde, kendi alanı içerisinde karşılamaya çalışıyor. Bunu yaparken de kendi içinde bir iş bölümü de var. Yani Bahçeli kimi pozisyonları savunuyor, Batı ile ittifak konusunda işte yavaş gidilmesi gerektiğini söylüyor falan ama Erdoğan hem Batı ile ilişkileri yeniden restore etme. Yani mesela NATO zirvesinde Batılılar bile hani Zelenski'nin Ukrayna'nın NATO'ya girmesi meselesiyle karşı kimi rezervleri olmasına rağmen Erdoğan ki seçimleri kazanmasında Putin'in önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Ukrayna NATO'ya alınmalıdır alenen söyleyerek hani Rusya'nın da tüylerini diken diken eden bir yaklaşımı ortaya koyabildi. Dolayısıyla böyle bir Batı ile ilişkileri restore etme, büyük sermaye ile olan ilişkileri yeniden toparlama, bunu AKP kanalı üzerinden yaratma ve bunun aslında kimi liberal çevrelerde Erdoğan'ın yeniden hani bu var olan koşullarda aslında işleri iyileştirme kapasitesi olan tek unsur olarak görme hülyalarını güçlendirmeye dönük hamleler olarak değerlendiriyorum ve özellikle burjuva muhalefetin bu dağılma sürecinde bu dağılmayı daha da derinleştirecek ve şiddetlendirecek. Yani çünkü onların taleplerini de karşılayan, onların zaten işte restorasyon, Batı ile ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi, rasyonel bir ekonomi politikası geliştirilmesi talepleri vardı. Alın size işte rasyonel ekonomi, Batı ile ilişkileri yeniden düzenliyoruz. Bakın Avrupa Birliği sürecinde biz açmaya çalışıyoruz. Avrupa'ya siz zaten kaçmak istiyordunuz. Ben vize sorunu çözmek için Avrupalılarla işbirliği yapıyorum. İsveç konusundaki vetomu da çekiyorum. Rusya-Çin hattından değil, ben biraz da bu hatta doğru, Batı hattına doğru da yöneliyorum gibi bir görüntü vermeye çalışıyor. Bu dönemde bu iktidarın bunu bir politik perspektif, bir taktik olarak görünür bir zeminde tutacağını düşünüyorum açıkçası. Restorasyon talebinin kendisini var olan iktidarın kısmen belli düzeyde karşılaması, onun tabii demokratik olabilecek, demokratik mücadelelerin önünü açabilecek her türlü yönünü tıkayarak. Bir şey daha altını çizerek bitirmek istiyorum. Seçimler süreciyle ilgili yani sosyalistler de çok tabii yani bir tartışma da yok aslında da hani güya bir tartışma var diyelim. Yani işte seçim siyaseti yanlıştı vesaire gibisinden. Yani bunu var olan güçler dengesi içerisinde, var olan koşullar içerisinde, sosyalistlerin toplumla zaten giderek zayıflamış olan bağları içerisinde ortaya çıkmış belki biraz da zorunluluklardan kaynaklanan bir taktik değil de sanki böyle bir büyük günahmış gibi tartışmaya çalışan bu ittifak süreçlerini, işte yeşil solun tercihlerini filan bir takım arkadaşlarımız var ve bunlar hep böyle şey vurgusu da yapıyorlar işte. Yani işte sınıf mücadele edilmeliydi, işte sandık siyaseti şunu. Şimdi mesela bu paket var, seçim paketi, bahsettiğiniz milli dayanışma paketi ve vergiler, işte büyük bir pahalılık vesaire. Şimdi bu arkadaşlarımızın mesela bu süreçle ilgili ben herhangi bir eylem çağrısını, herhangi bir eylem hattını, bir mücadele çağrılarını falan görmedim yani. Şimdi bazı konularda konuşmak her durumda serbest ama düşünce ve davranış birbirinden ayrılmaz demek gerekiyor. Yani sandık siyaseti tırnak içerisinde bir tür günah keçisi olarak ilan edildi ve bunun karşısına kimi arkadaşlarımız işte böyle tırnak içerisinde daha radikal söylemler geliştirmeye çalıştılar. Ancak mesela böylesi bir konjonktürde daha seçim süreciyle ilgili böylesi eleştiriler ortaya koyan arkadaşlar hiçbir çağrıda bulunmadılar. Bunun kendisinin de aslında bu çelişkili varoluş biçiminin sadece faşizme özgü olmadığını, çelişkilerle birlikte yaşamanın aslında neredeyse toplumsal çürümenin bir veçesi olarak sola da bence bütünüyle yayılma eğilimi gösterdiğini görebileceğimiz, okuyabileceğimiz bir örnek olarak hatırlatmak isterim.
Peki, teşekkürler. Seçim sonrası aslında beklediğimiz gelişmelerde hem ekonomik düzenlemeler açısından işte bu vergiler ve benzeri bütün bunların yükünün halka yıkılması meselesi bu anlamıyla bir yandan işte büyük sermaye ile uyumlu bir ekonomi programının hayata geçirilmesi ve dünya güç dengelerinin izin verdiği farklı güç merkezleri arasında salınarak kendini var etme olanağının sonuna kadar kullanılması. Çünkü bununla ilgili kimi avantajları da yani özellikle işte bulunduğu ne diyelim jeopolitik durumun açığa çıkardığı kimi avantajlar da söz konusu ve bunu da sonuna kadar kullanarak hem tabanını bu anlamıyla konsolide etme hem de gerçekten de burjuva siyasetinin ifade ettiği başlıkları ben daha iyisini yaparım görüntüsünü verme anlamında bir sürecin içerisindeyiz. Bu anlamıyla bunun yarattığı dağınıklık ve seçim sonuçlarının açığa çıkardığı umutsuzluk özellikle işte bu muhalefet cenahında bunları besleyen, destekleyen bir görüntüyle karşı karşıyayız. Ben bu Vilnius'taki NATO görüşmelerine biraz daha girebiliriz diye düşünüyorum. Orada birkaç başlık vardı. Yani birincisi işte bu yani Ukrayna konusunda işte Ukrayna'nın talebi NATO'ya alınmak idi. Ama bunun anlamının çok açık bir şekilde NATO'nun Rusya'yla savaşa girmek olarak açığa anlaşılacağı ve Rusya'nın da zaten bunu böyle anlayıp tepki vereceğini ifade etmiş olduğu bu anlamıyla da uluslararası güç merkezleri, emperyalist güçler açısından bakıldığında ya Ukrayna üzerinden Rusya ile karşı karşıya gelme ya da orada bir güç denge güç sınaması yapma, geriletme yapma çabası olurken ama aynı zamanda bunun riskini maksimize edecek adımlardan da kaçınacakları açıktı ve durumda biraz öyle gerçekleşmiş oldu. Bunun açığa çıkardığı gerilimler devam edecek görünüyor ve yani bir miktar işte ikili sözleşmelerle falan Savaşçı destekleyeceklerini, bu konudaki desteklerin devam edeceğine dönük yaklaşımlar devam etti. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ya bu konuda en şahin görünecek yaklaşımı da şey Erdoğan gerçekleştirdi işte Ukrayna şey alınmalıdır, NATO'ya alınmalıdır diye ama açığa çıkan sonuç böyle olmadı. Orada aynı zamanda bütün bu pazarlıklar meselesi biraz da işte Avrupa Birliği konusu bunu pazarlığın bir parçası haline dönüştürerek İsveç'in NATO'ya üyeliğinin oylanması, onaylanması meselesi de bir başka gündemde. Buradan giderken oldukça üst perdeden konuşan Erdoğan oraya da bir takım görüşmeler gerçekleştirip işte buna o onay vereceğini, destekleneceğini ifade etti. Ama bu destekleme için meclisten bu kararın da aynı zamanda çıkması gerekiyor. Ve muhtemeldir ki önümüzdeki günlerde bu konuda mecliste bir oylama gerçekleşecektir. İktidarın küçük ortağı işte milliyetçi bir hattan yaklaşarak işte buna oy vermeyeceğini ifade ediyor. Her ne kadar bu sonucun böyle çıkıp çıkmayacağı tartışmalı olsa da geri kalan muhalefet partilerinden henüz bu anlamda somut bir yaklaşım da açığa çıkmış değil. Ama bu aslında Batı ile Rusya, Çin hattının birbirine karşı konumlanışı anlamında önemli başlıklardan bir tanesi. Yani Rusya'nın aslında kuşatılması projesinin başlıklarından bir tanesi bir yanıyla dünya güç dengesi açısından. Ama bir yanıyla da bizim uzun yıllardır savaş örgütü olarak ifade ettiğimiz ve Türkiye'nin de buradan çıkması gerektiğini ifade ettiğimiz NATO'nun yeni şekilde güçlendirilmesi anlamına da geliyor. Bunlara ilişkin de bir değerlendirme yapmak gerekir diye düşünüyorum. Sevgili Mert, siz bu konuda ne söylemek istersiniz?
Yani en sondan başlamak gerekirse bence yani NATO'nun bir savaş örgütü olduğu ve aslında bir soğuk savaş kalıntısı olarak hayatlarımızda hala yerini koruduğu düşünülürse bunun genişlemesiyle ilgili her türlü girişime sosyalistlerin karşı oy kullanmasının son derece anlamlı bir tavır olacağını, anlamlı bir tutum olacağını düşünmek gerekiyor. Yani Erdoğan iktidarının altı boş, içi doldurulmamış anti-emperyalist söyleminin kofluğunun aslında görüntülerinden bir tanesi, ifadelerinden bir tanesi olarak bu Vilnius Kongresi'ni okuyabiliriz. Yani bir tür Mehter Marşı ile gidip İzmir Marşı ile dönüş durumu yaşandı. Yani bu konuda çok yüksek perdeden dediğiniz gibi konuşmalar yapıldı. Daha sonrasında ne alındığı belli olmayan bir Biden görüşmesi. İşte F-16'larla ilgili verilmiş birkaç tırnak içinde vaat. Ki o konuda da aslında çok ciddi tartışmalar yaşayacağız. Çünkü Yunanistan'a F-35'lerin verilmesi ve işte Türkiye'ye F-16'ların güncellenmesi gibi bir tablo var. Dolayısıyla yani sonuçta şunu görebiliyoruz. Erdoğan Batı sermayesiyle olan ilişkileri yeni bir hatta yeni bir raya oturtmak istiyor. Biden'la yapmış olduğu görüşmeden de gayet memnun kalkmış gözüküyor. Ama biz bu sonbaharda sanırım meclise gelecek. Yeşil Sol Partili milletvekillerinin de, sosyalist milletvekillerinin de bu NATO'nun genişlemesi projesiyle ilgili yapılan oylamada red oyu kullanmasının buna destek verilmemesi, yani bu genişlemeye onay verilmemesi yönünde oy kullanmasının anlamlı olacağını düşünüyoruz. Çünkü NATO Savaş Örgütü, yani biz de işte bu kontr gerilla teşkilatlanmalarından aslında belki bu seçim sonuçlarını da çok belirleyen 1960 sonrasında Türkiye'nin ve işçi sınıfının genellikle genel olarak sosyalizmden, soldan kopuşmasına yol açan Gladio örgütlenmesinin, kontr gerilla örgütlenmesinin de kurucusu olan NATO teşkilatının aslında büyütülmesinin dünyanın hayrına olmadığı son derece açık. Zaten sizin de altını çizdiğiniz gibi işte Rusya açısından bu son derece tüyleri diken diken eden bir süreç. Zaten savaşın koşulların şeylerinden bir tanesi Ukrayna'nın anayasasına NATO üyeliğini bir talep olarak yazmasıydı. Medvedev'in de yani işte böylesi bir gelişme 3. Dünya Savaşı'nı daha da yakınlaştırır gibi bir demeç vermiş olması aslında bu anlamıyla ne kadar keskin bir Sırat Köprüsü üzerinde yüründüğünün de bir işareti. Biz burada NATO'nun genişlemesine karşı tutum almalıyız. Orası son derece açık diye düşünüyorum. Yani Erdoğan şimdi bunu bir iç zafer gibi içeride yine anlatmaya çalışacak. Kendi kamuoyları işte yine Erdoğan'ın ne kadar ince siyasetler geliştirdiğini anlatacak. Yarın malum 15 Temmuz'un yıl dönümü. O konuda da yani bir mitolojik başlangıç olarak 15 Temmuz her ne kadar toplumun geniş kesimlerinde alıcısı olmamış olsa da kendi tabanlarında yine bu mitolojik anlatıyı yarın deneyecekler. Şimdi bu mitolojik anlatıya göre Erdoğan'ı devirmeye çalışan iki büyük klik vardı. Bunlardan bir tanesi Amerika merkezli Batı idi. Obama'ydı o dönemde işin başında. Onun yardımcısı da Biden'dı. Ve bir taraftan da Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Şimdi Erdoğan bugün Biden'la yapmış olduğu görüşmeden son derece büyük bir mutluluk duyduğunu ve bundan sonra ilişkilerin çok hızlı gelişeceğini söylüyor. Bir taraftan da hafta içi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Yani hafta sonu burada 15 Temmuz parandeleri atıldıktan sonra gerçek dünyanın rasyonelitesi içerisinde Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin düzenlenmesi son derece önemli. Çünkü yine basına yansıdığı kadarıyla yaklaşık böyle bir 20-30 milyar dolarlık bir giriş özellikle Orta Doğu'dan beklentisi var. Bunlar da tabii biraz piyasaya sürülmüş. Sahte beklentiler gözüyle bakmak gerekiyor. Bu düzeyde bir paranın bulunabileceğiyle ilgili henüz somut bir işaret söz konusu değil. Bir böyle arayış var. Şu anda en büyük kaygı özellikle turizm gelirlerinin azalması sonrasında bir ödemeler dengesi krizine düşünmeden ekonomiyi sürdürebilmek. Burada yine önemli bir gelişmenin altını çizmek belki anlamlı olabilir. Amerika'daki enflasyon oranının beklentilerin altında olması ve Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırımlarını yavaşlatma eğilimi gösterecek olduğu beklentisinin güçlenmesi Türkiye'nin finansal kaynaklara ulaşmasını kısmen daha fazla kolaylaştırabilecek bir gelişme olarak da not edilmeli. Avrupa Merkez Bankası faiz artışlarına devam edecek ama Amerika Merkez Bankası enflasyonun %3'ün altına düşme eğiliminde olmasından dolayı faiz artışlarını yavaşlatabilir. Bu da bizimki gibi ülkelere finansal akışları kısmen biraz daha gevşetebilir diye düşünüyorum. Yani bütün beklentiler bu yıl sonunun bu muazzam cari açıkla açığa rağmen sürdürülebilir bir pozisyonda aşılabilmesine dönük. Dolayısıyla hem Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti, hem NATO zirvesi, hem bu batıyla kurulmaya çalışan ilişkileri biraz bu çerçevede okumak anlamlı olabilir. Bunlar yine tabii ki çok kalıcı şeyler olmayabilir. Yani batıyla bugün böyle, yarın başka bir şeyden bambaşka bir hatta da girilebilir. Dolayısıyla bir dönemin ezberleriyle hareket edemeyeceğimiz, her şeyin son derece akışkan olduğu, kırılgan olduğu, istikrarlı olmadığı bir dönemi, bir momentin içerisindeyiz. Sizin de altını çizdiğiniz gibi bizimki gibi orta büyüklükteki ülkeler açısından böyle biraz slalom yapılabilecek, biraz salsa yapılabilecek bir şey var. Küresel konjonktür var. Bu konjonktürden de olabildiğince yararlanmaya çalışıyor bu güçler.
Evet. Aynı zamanda bu olabilecek dış desteğin işte özellikle ekonomide büyük sorun çıkarmayacak şeyler açısından Birleşik Arap Emirlikleri ve benzerinin kapılarına yeniden dayanılması hani Batı ile ilişkileri kurmaya oradan bir miktar destek almaya çalışırken bunun istediği şekilde olmayacağını anlamış olmaktan ve yerel seçimlere giderken hala o ortamdaki bir balon havasını sürdürmeye çalışmaktan da yani burayı hala besleyen bir yaklaşım da var gibi geliyor bana. Muhtemelen yapılan denemeler ciddi, sizin de ifade ettiğiniz gibi ciddi çözümler değil, yama çözümler haline dönüşecekler ve her seferinde bir adım sonrası için bir adım sonrasında bir başka adımı taktiği uygulamanın zemini haline getirmeye çalışılacak görünüyor. Ben yine bu haftaki sıcak bir gelişmeden de bahsedelim istiyorum. Bu Menzil Tarikatı'nın şeyhinin ölümü üzerine yeniden aslında Türkiye'de ne diyelim devletleşen tarikatlar ya ve holdingleşen tarikatlar meselesine bir kez daha bakmak ve bunun bu hayatımız içerisindeki yerini değerlendirmek gerekiyor. İşte Menzil Şeyhinin ölümü üzerine oraya on binlerce insan aktılar. Hani burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Türk Hava Yolları cenazeye insan taşımak için 15 dakikada bir seferler başlattı. Bundan daha bir yıl olmadı. Gerçekleşen deprem için böylesi seviyede bir yaklaşım gerçekleşmemişti. Oralara ulaşılamamıştı, gidilememişti. Demek ki isteniyorsa gidilebiliyor. Yani bir, bunun altını çizmek gerekir diye düşünüyorum. İkincisi, işte ya bu cenazede yer alan bol devlet görevlisi, bol çakarlı araçların orada yer alıyor olması, bu ilişkinin özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Fethullahçıların işte boşalttığı alanlara özellikle Menzil tarikatının ağırlıklı olarak, yani pek çok tarikatın ama en büyük tarikat olarak Menzil tarikatının devlet kadrolarında önemli yerleri ele geçirdiği bilgisi ve değerlendirmeleri yapılıyor. Bir diğeri aynı zamanda burada bir özerk yaşamı tam anlamıyla özelleştirilmiş bir yaşam alanını kurmuş olan bu tarikatın işte pek çok ticaret alanında işte pek çok internet ticaretinden şeye kadar işte turizme kadar neredeyse pek çok alanda büyük işletmelere sahip olup ciddi bir holdingleşmeyi de aynı zamanda ve bunun açığa çıkardığı bir ne diyelim tarikat unsurlarına aynı zamanda refah dağıtabilen, iş dağıtabilen bir konumda gelmiş olması meselesi. Aynı zamanda işte belki bunu şeyle de beraber değerlendirerek yeni Milli Eğitim Bakanı'nın işte insanların bir kısmı çocuklarını karma ortamlara göndermek istemiyor gerekirse işte kız okulları gibi yani karma olmayan okullarında açılması gerekir derken aslında önümüzdeki dönem açısından ve şeyle beraber düşündüğümüzde işte okullarda bu tarikatlarla ve benzerleriyle yapılan sözleşmeleri de düşündüğümüzde aynı zamanda seküler hayatı tehdit eder boyutlara da gelme ihtimali olan kimi gelişmelerle beraber belki de ele almak gerekir. O anlamıyla ben sormak istiyorum bu tarikat holding, tarikat devlet ilişkisi meselesini ne söylemek istersiniz?
Yani Türkiye'ye 2000'ler öncesinin yani bu özellikle AKP iktidarı sürecinde yaşanan değişim öncesinin aklı ve bilgisiyle bakarsak tarikatları hala tırnak içerisinde bir sivil toplum örgütü olarak gören böyle bir sufi geleneğin devamı olarak işte böyle kendisini işte Allah sevgisine adamış insanlar topluluğu olarak görmeye devam edersek bu tablodan pek bir şey çıkartamayacağımızı düşünüyorum. Yeni oluşan faşist rejimin en önemli taban örgütlenmelerinden bir tanesinde bu tarikat yapıları olduğunu görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yani iktidar bloğunun içerisinde çok önemli bir pozisyonları var. İşte bu Cübbeli Ahmet'in zaman zaman böyle bir ideolog gibi, düzenin ideologlarından biriymiş gibi çıkıp demeçler vermesi, seçim sürecinde aslında bunun ne kadar hayat memat meselesi olduğuna dair bir şey içermesi, çok önemli bir cengaver bir şekilde rol oynaması ve Menzil Tarikatı'nın da aslında özellikle Sağlık Bakanlığı gibi çok önemli ticarileşmiş bir bakanlığın içerisinde çok merkezi bir rol oynuyor olması. Yani bu hayatını kaybeden şahsın bakanlıktaki yani birçok atamada vesaire de onayı alınmadan, oluru olmadan adım atılamadığını bizler çok çok iyi biliyoruz. Yani önemli kesimlerin İçişleri Bakanlığı içerisinde de bu tarikatın önemli bir ağırlığının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla iktidar bloğunun parçası olan kurumlarla karşı karşıyayız. Türkiye'de tabii o Kemalist iktidarın sürecinin yaratmış olduğu bir bilinç var solda. Ama biz bu bilinçle bakarsak ve aslında tarikatlara ve bu din, toplumsal hayatı dinsel prensiplere, dinsel ilkelere göre şekillendirmeye dönük girişimlere böyle biraz hayır hah, biraz yani olabilir tabii, normal, olağandır bu tür şeyler gibi bir bakış açısıyla bakarsak, açıkçası toplumun bu rejim değişimine direnç göstermeye çalışan kesimlerinle ayrı düşme, onlardan kopuşma, onlardan ayrışma gibi bir risk barındırır. Bu konuda çok net tutumlar alabilmek gerekiyor. Yani dincilikle dinin kendisini birbirinden kesinlikle ayırmak, İslam'la İslamcılığın iki farklı şey olduğunu görmek, yani bir tarafta dinsel hassasiyeti olan insanların bu hassasiyetlerini en sıradan biçimde göstermelerine bile büyük bir reaksiyon gösteren Kemalizm. Ama bir tarafta da hani bu tarikatların işte hayatı dinselleştirmeye dönük girişimlerin neredeyse olağan karşılanmasını vaaz eden bir liberal söylemin açıkçası günümüz açısından ihtiyaçları karşılamasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani yeni rejimin meşruiyet kaynaklarıyla doğrudan hesaplaşma perspektifine sahip olmayan bir toplumsal muhalefetin de açıkçası mücadeleye öncülük edebilecek, önderlik edebilecek bir pozisyon alamayacağını düşünüyorum. Yani şu çok açık, tabii ki iktidar bizi bazen sınıf savaşlarını görünmez hale getiren kültürel savaşların içerisine çekmeye çalışıyor. Böylesi tuzaklara her zaman düşmek zorunda değiliz. Ama çok kör gözüm parmağına, yani toplumsal hayatın özellikle kadınlar açısından, özellikle Aleviler açısından, özellikle gençler açısından toplumsal yaşamı çok daha çekilmez bir cehennem haline getirebilecek kimi girişimlere, kimi hazırlıklara, kimi söylemlere karşı da toplumsal uyanıklığı son derece yüksek bir seviyede tutmak, bu anlamıyla demokratik laiklik çizgisiyle ilgili de hani solun ve sosyalistlerin pozisyonunu net bir şekilde ortaya koyabilmenin son derece önemli olduğunu ve bu var olan faşist iktidar bloğu içerisinde kimi tarikatların özellikle çok belirleyici, toplumsal rızanın örgütlenmesi noktasında bu bahsedilen tırnak içerisinde siyasal İslamcı dayanışma ekonomilerinin ayakta tutulması sürecinde oynadıkları rolün de çok daha görünür hale getirilmesi ve bunlarla öncelikle ideolojik mücadelenin her seviyede, her ölçekte güçlü bir biçimde yürütülmesi ve tarikatların bu biçimiyle politikleşerek devletin bir organı gibi davranmalarını, yani bir tür devletin ideolojik aygıtı olmanın da ötesinde somut bir aygıtı haline dönüşmelerinin, kadro kaynağı haline dönüşmelerinin aslında toplumsal anlamda yaratabileceği tahribatı teşhir eden bir pozisyona ihtiyacımız var. Yani bu görmezden gelinebilecek, kendi haline bırakabilecek. Ya biz sınıfı örgütlemeye çalışalım biz, yani hatta bir yandan da hani sınıfı örgütleyeceksek zaten bu konularda da daha hayrah olmamız lazım. İşte tarikatların bu durumunu da biraz görmezden gelin falan gibi bir yaklaşımla açıkçası alternatif bir bakış açısının, topluma umut verecek bir bakış açısının inşa edilebileceğini düşünmüyorum. Bu konuda çok duyarlı olmamız lazım. Çünkü büyük bir mengeneyle karşı karşıyayız. Yani tırnak içerisinde aile, işte LGBT düşmanlığı vesaire gibi solun kendisi de, özellikle toplumsal örgütlenmeyi gerçekleştirme perspektifine sahip olan solun kendisi de kendisini bu cenderenin içerisine sokmaya kalkarsa, işte tam da AKP'nin hayalini gördüğü o dikensiz gül bahçesi, muhalefetsiz toplumsal yapının ortaya çıkmasının zeminini sağlamış oluruz. Yani bugünkü Türkiye'nin kodları 1990'ların, 80'lerin kodlarıyla okunabilecek bir pozisyonda, o günün politik refleksleriyle ele alınabilecek bir pozisyonda değil diye düşünüyorum. Yani köprülerin altından son derece fazla suların aktığını, hele bu son seçimler sonrasında artık tablonun çok daha yani bir Kemalist restorasyon ihtimalinin de büyük oranda ortadan kalktığı koşullarda bunun hem olanaklarından hem de bu yeni durumdan yararlanmak, yeni duruma özgü pozisyonlar geliştirmek hepimiz açısından son derece önemli diye düşünüyorum.
Evet, çok teşekkürler. Çok önemli vurgulardı diye düşünüyorum ben de. Gerçekten özellikle biz kadınların hayatını etkileyecek işte yani toplumun bu hattın bu biat etmeye zorlanan kesimlerin dışında kalma çabasında olan herkesin hayatını etkileyecek olan büyük bir politik ideolojik saldırıya karşı uyanıklık ve örgütlenmenin bir parçası haline dönüştürme meselesinin ben de son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Son bu haftayı Yeşil Sol Parti ve HDP'nin seçim sonrası bir yeniden inşa süreci olarak başlattığı halk toplantıları, işte çalıştaylar ve atölyelerle önümüzdeki dönem kongre konferans sürecine bir kapsamlı hazırlık, tabandan hazırlık, aynı zamanda bu gelen bilgilerle merkezi seviyede hazırlıklar yapılarak ilerlenmeye çalışılacak. Şu an ilk etap ilçelerde yapılan toplantılar dışında şu an halk toplantıları başlamış durumda. Bunlara ilişkin olarak vurgulamak istediğiniz, uyarıcı olmak istediğiniz şeyler var mı sevgili Mert?
Yani tabii önemli bir süreçten geçiyoruz. Seçim sonrasında yaşanan gelişmeleri ne kadar doğru analiz edebiliyoruz? Hala ben biraz tereddütlüyüm. Şimdi bu Nixon'ın Çin ziyaretinde Zhu Enlai'ye, o dönem Çin Komünist Partisi'nin Dışişleri Bakanı'na Fransız Devrimi ile ilgili ne düşündüğünü soruyorlar. Zhu Enlai da diyor ki tabii o Çin felsefesinden etkilenmiş bir komünist olarak karar verebilmek için henüz çok erken diyor Zhu Enlai. Yani şimdi bizde daha seçim gecesinden başlayan analizler, ezberler ortalığa saçılıyor, dökülüyor. Ama bunun büyük bir yenilgicilik ruh hali içerisinde ilerliyor olması hepimiz açısından bir politik rehavet ve bir politik atalet etkisi yaratıyor. Yani yenilginin kendisini faşizmin uygulamalarında değil de öncelikle kendi yapısal sorunlarında aramanın şu konjonktürde biraz tahrip edici etkiler yaratma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Yani bu riskin altını çizmekle birlikte tabii ki bizim bu yenilgiyle ilgili halk toplantıları yapmamız son derece önemli. Ama bunlar ne kadar yapılandırılmış bir şekilde yapılabiliyor? Onu tabii sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Ben açıkçası o toplantılara pek katılma şansım olmadı. Yani ne kadar genel ezberler orada dile getiriliyor, ne kadar gerçekten bu yapısal sorunların çözümüyle ilgili yaklaşımlar ortaya çıkartılıyor, ne kadar yani bir dönemin aslında politik anlamda sorumluluk üstlenmesi gereken unsurların belki de hani politik sorumluluklarının üstünü örtecek değerlendirmeler gündeme geliyor. Onları bu süreç içerisinde göreceğiz ama bir yenilgicilik ruh hali içinde olmamak gerekiyor. Çok önemli bir direniş geleneği var ve Yeşil Sol Parti, işte HDP, bütün bileşenler aslında faşizm koşullarında ayakta kalmayı başarmış son derece direngen güçler. Bu yenilgicilik ruh halinin kendisi bizi aslında kendi kapasitemize yabancılaştırmamalı. Tartışma süreçlerini de aslında birbirimizi hırpalayacak bir biçimde değil, tabii ki bir öz eleştiri verilmesi gerekiyor. Ama öncelikle bu öz eleştirinin de bu süreci belirleyici aktörleri tarafından önemli bir şekilde verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ben mesela bu Birikim Dergisi'nin son sayısında yine HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emir Ali Türkmen'le yapılmış bir söyleşi var. Mesela 10 yılın muhasebesini yapma zamanı diye bir başlık atılmış. Yani 10 yılın muhasebesi yapılmalı tabii ama herhalde son bir senenin muhasebesi bir öncelikle yapılmalı. Yani bu son bir senede yapılan yanlışların, taktik yanlışların da aslında muhasebesi yapılmalı. Mesela Emir Ali şöyle demiş: 14 Mayıs seçimlerinde topluma anlatacağımız bir hikayeyi inşa edemedik ve bu çok temel bir mesele. Peki niye inşa edemedik yani sevgili Emir Ali? Yani biraz bununla ilgili de iki cümle etmek gerekir herhalde yani. Yani HDP gibi aslında topluma yeni bir yaşam vaat etmiş ve çok önemli bir ideolojik etki yaratmış bir parti nasıl oldu da bu dönemde bu kadar belirsiz, kendini ifade edemeyen, kendi ayrı varoluşunun aslında gerekçesini güçlü bir şekilde ortaya koyamayan bir ideolojik söylemle bu seçimlere girdi. Yani sorumluluk alması gereken arkadaşların sorumluluk alması gerekiyor ve bu sorumluluk alması gereken arkadaşların sorumluluklarını üstlenmeden çok genel değerlendirmelerle, demin bahsetmiş olduğum gibi aslında kendi belki eksikliklerinden kaynaklanan bir takım sonuçları böyle genel değerlendirmeler çerçevesinde ele aldıkları bir öz eleştiri sürecinin açıkçası partiyi çok fazla ileriye taşımayacağını, hele de böyle bir işte bileşen hukukunun fazlasıyla sorgulandığı, işte bu milletvekili seçilme meselesinin çok gereksiz bir şekilde vurgulandığı ve hani bileşenlerle Kürt siyasi hareketi arasındaki ayrışmayı tetikleyecek böyle bir buraya doğru bir politik analizi vuran ve HDP'yi güçsüzleştiren şeyin bu ittifak perspektifi, genişleme perspektifi olduğunu vaaz eden bir söylemin, bir öz eleştiri sürecinin tırnak içerisinde bize bir şey kazandırmayacağını görmek gerekir diye düşünüyorum. Hassas bir dönem, yenilgicilik ruh halinden çıkmak gerekiyor. Faşizme karşı öfkemizi yeniden bilemek gerekiyor. Birbirimize karşı kafa göz patlatan tartışmalardan bir an önce çıkarak işte bu milli dayanışma paketi vesaire benzeri gibi iktidarın saldırılarına karşı çok daha net pozisyonlar alan Emek Özgürlük İttifakı'nı da aslında bütün o seçim sürecinde oluşmuş tahribatlara rağmen, ben mesela Emek Özgürlük İttifakı'nın bu paketle ilgili bir ortak açıklamasını görmedim. Aslında böylesi bir şeyin olması gerekirdi. Yani mecliste de bu konuda ortak bir görüntü verilebilirdi. Yani Emek Özgürlük İttifakı çerçevesine ihtiyacımız var. Umarım bu tartışma süreci, yani ben iktidarın seçimlerdeki en büyük başarısının seçim kazanmaktan daha ziyade muhalefetin her seviyesindeki ittifaklaşmayla ilgili kararlılığı zayıflatması olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü şu çok açık ki bu faşist politikalarında bu ittifak arayışları, beraber hareket etme kararlılığı zayıflarsa o zaman gerçekten biz demin de bahsedilen o muhalefetsiz Türkiye ya da yani iktidarın değişme olasılığının fiilen ortadan kalktığı, milletvekilleri dışında kimsenin konuşamadığı, sokağın toplumsal muhalefete tamamen kapatıldığı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. Bu riskleri gören, rejimin bu şekilde kökleşmesinin ne dönük hamlelerini doğru okuyan, bu anlamıyla iç tartışmalarımızı da dediğim gibi birbirimizi güçlendirmeye dönük bir hatta sokmaya çalışan bir çabaya, girişime ihtiyacımız var diye düşünüyorum.
Çok teşekkürler. Aynı zamanda toparlayıcı bir bitiriş de oldu. O yüzden ben toparlamaya ihtiyaç duymadan bu haftalık programının sonuna geldiğimizi ifade etmek isterim. Haftaya yeniden gündemi değerlendirmek üzere sizlerle buluşacağız. Sevgili Mersi'ye de güzel yorumlarınız, değerli yorumlarınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Ben de size çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz.